Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 40.
Kendisine sağlanan koşulları öğrendikten sonra Mustafa Kemal yanına 15 subay ve 2 şifre memuru aldı. Sivas'taki 3. kolordu komutanlığına atanmış olan arkadaşı Albay Refet Bele de onunla birlikte yola çıkacaktı. Kurmay subayları arasında kendisini 1911'de Trablusgarp'ta tedavi etmiş olan Doktor İbrahim Tali Öngören ile İstiklal Savaşı'nda özel doktorluğunu yapacak, Cumhuriyet kurulunca da önce Sağlık Bakanlığı'na sonra Başbakanlığa getirilecek olan Doktor Refik Saydam da vardı. Mustafa Kemal'in yaşamı yoğun faaliyet dönemleri arasında ortaya çıkan hastalıklarla bölünüyordu. Askerlerin yaşamı hiç de sağlıklı değildi. Osmanlı topraklarının büyük bölümünde sıtma kol geziyordu. Mustafa Kemal'in karşıtlarını sefahat olarak nitelendirdiği içki ve gece yaşamı düşkünlüğü de hiç yararlı olmuyordu. Yakın çevresine bir doktor bulundurması sağduyulu bir davranıştı. Kurmay Başkanı olan Albay Kazım Dirik Makedonya doğumlu bir akranıydı. Hem İttihat ve Terakki üyeliği hem de önce Gelibolu sonra da Suriye cephelerinde çarpışmayla süren meslek yaşamı Mustafa Kemal'inkine benziyordu. Kurmay Başkanı'nın yardımcısı Yarbay Arif ise Harbiye Mektebi'nden arkadaşıydı. Dipnot: Lise ve yaşam öyküsü ayrıntıları Tevetoğlu'nun yapıtında. Mustafa Kemal her zaman kendi adamlarını seçmek için ısrar etmiş ve onlardan sorgusuz sualsiz sadakat beklemişti. Gerçi itirazları daima dinlerdi ama bir kez kararını verince vefasızlık olarak yorumladığı muhalefete tahammül edemezdi. 5 ay İstanbul'da politika oynadıktan sonra Mustafa Kemal üstlenebileceği en iyi görevin 9. Ordu müfettişliği olduğuna karar verdi ve görevi derhal kabul etti. Sarayla olan bağlantılarına ve damat Ferit Paşa'nın Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndaki tanıdıklarına karşın başkentteki konumu riskli bir hale gelmekteydi. 14 Mart'ta bir İstanbul gazetesi tutuklandığını bildiren aslı olmayan bir haber yayınladı. Birkaç gün sonra savaşa katılan Osmanlı komutanlarını eşkıya olarak nitelendiren başka bir gazeteye açılan davaya karışmak zorunda kaldı. Bu makalenin yazarını ülkeyi mahvetmekle suçlayan yanıtı hazırlama görevini üstlenmişti. Gazete onu dava edince de gerçek amaçlarının zamanından önce ortaya çıkmasını önlemek için mahkemenin ertelenmesini sağlamaya çabaladı. Dipnot: Akşin, cilt 1, sayfa 290. Arkadaşı Rauf Orbay daha önce askerlikten istifa etmişti ve sadrazam kendisini caydırmak isteyince de damat Ferit Paşa'ya hükümet politikasının bir isyana neden olacağına inandığını ve bir sivil olarak sorumluluklarını üstlenmek istediğini açıklayarak kararından vazgeçmemişti. Dipnot: Orbay, Cehennem Değirmeni, cilt 1, sayfa 238. Mustafa Kemal ise zamanından önce sivilliğe geçmek istemiyordu. 13 Mayıs'ta Mustafa Kemal sadrazamın evinde akşam yemeğine davet edildi. Dipnot: Akşin, cilt 1, sayfa 283. Genelkurmay Başkanlığı görevini Fevzi Çakmak'tan devralacak olan Cevat Çobanlı da oradaydı. Mustafa Kemal daha sonraları bu fırsatı görevi konusunda damat Ferit'in kapılmaya başladığı kuşkuları yok etmek için kullandıklarını söyleyecekti. Köşkten çıkarlarken Cevat Çobanlı'nın "Bir şey mi yapacaksın Kemal?" diye sorduğunu ve kendisinin de "Evet paşam, bir şeyler yapacağım" yanıtını verdiğini ekleyecekti. Dipnot: Bayur, sayfa 298-300. Ertesi gün İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin ikinci grubuyla birlikte tutuklanıp Bekir Ağa bölüğü askeri tutuk evine gönderilen arkadaşı Fethi Okyar'ı ziyaret edip Doğu Anadolu'daki görevinden söz etti. Dipnot: Okyar, editör Kutay, 3 devirde bir adam, sayfa 281-282. Mustafa Kemal'in askeri üniforması hapishaneyi ziyaretini kolaylaştırmıştı ama yetkililerin de kuşkusunu çekecekti. Çok yakında başkentten ayrılacağı için bu kuşkunun artık önemi yoktu. 15 Mayıs'ta Mustafa Kemal Genelkurmay Başkanlığı'na veda ziyaretine gitti. 1. Ordu Müfettişliği görevini üstlendiği için Genelkurmay Başkanı görevinden ayrılmak üzere olan Fevzi Çakmak ile Ardılı Cevat Çobanlı oradaydı. Fevzi Çakmak daha sonra silah ve malzemelerin İtilaf devletlerine teslim edilmemesi, Anadolu'da komitacıların oluşturduğu Kuvayi Milliye örgütlerine dayanan ulusal bir yönetimin kurulması ve askeri harekatların savunmaya yönelik olmakla sınırlı kalmaması konusunda anlaşmaya vardıklarını anlatacaktı. Dipnot: Bayur, sayfa 302. Yine Fevzi Paşa'nın anlattığına göre Mustafa Kemal bu görüşlerin ışığında Anadolu'ya doğru yola çıktığını söylemişti. Cevat Çobanlı ona kişisel bir şifre verdi. Fevzi Paşa ise subayların ve kaçak silahların Anadolu'ya gönderilmelerini örgütledi. Yine de iki generalin daha o zamandan sultanın hükümetinden ayrılmaya ve yalnızca düzensiz silahlı çetelere güvenmeye karar verdiklerine inanmak olanaksızdır. Her şeye karşın ikisi de Mustafa Kemal'in planlarını kabul ediyordu ve başkentten Anadolu'nun iç kesimlerine kaçak olarak asker ve silah gönderme konusunda işbirliği yapmaya hazırdı. Herhalde yine aynı gün Mustafa Kemal Sultan'la özel bir toplantı yaptı ve görüşmenin sonunda kendisine üzerine Sultan'ın isminin baş harflerinin işlenmiş olduğu altın bir kol saati armağan edildi. Daha sonra Mustafa Kemal Vahdettin'in ''Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir, tarihe geçmiştir. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin.'' dediğini söyleyecekti. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 283. Bu sözler belki söylenmiş belki söylenmemiştir ama Vahdettin'i savunanlar bunu Türklerin ulusal direnişini örgütlemek için Mustafa Kemal'i özellikle gönderdiğini kanıtlamak için kullanmışlardır. Ayrıca bu amaçla padişahın ona önemli miktarda altın verdiğini de iddia etmişlerdir. Ne var ki padişahın bundan sonra davranışları bu yorumu yalanlıyor. Üstelik Vahdettin 1922'de İstanbul'dan kaçtıktan sonra Hicaz'da kendini haklı göstermek için yayınladığı uzun bildiride böyle bir amaçtan hiç söz etmediği gibi Rauf, Fethi ve Mustafa Kemal'in hareketlerini de eleştirmişti. Dipnot İlhami Soysal, İşbirlikçiler, sayfa 193-199. Buna karşılık Anadolu'daki görev için Mustafa Kemal'i seçmiş olan Dahiliye Nazırı Mehmet Ali'nin bakanlığın örtülü ödeneğinden ona az miktarda bir para verdiği gerçektir. Dipnot, Mehmet Ali Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra Paris'te çıkarttığı La République Enchaîne adlı muhalif gazetede birkaç bin liranın makbuzunu yayınladı. Rıza Nur 3. cilt sayfa 25, Akşin 1. cilt sayfa 293, bu tutarın 25 bin lira olduğunu söylüyor. Erikan sayfa 286 ise 1000 lira olarak gösteriyor. Yine de bu para Mustafa Kemal'in Anadolu yolculuklarında sürekli olarak parasızlık çekmesini önlememiştir. Mustafa Kemal'in İstanbul'dan ayrılmasından birkaç gün önce İtilaf güçleri Yunan birliklerinin İzmir'i işgal etmesine izin verdiler. Bu karar 6 Mayıs'ta Paris'te Başbakan Lloyd George, Başkan Woodrow Wilson ve Başbakan Clemenceau arasında alındı. Temel amaçları İtalyanların Batı ve Güneybatı Anadolu'daki iddialarını gerçekleştirmelerini önlemekti. Orta Doğu konusundaki bilgisi en iyimser görüşte pek sınırlı olan Lloyd George, İngiliz yetkililerin itirazlarına karşı çıkarak hareketin başını çekti. Başından beri İzmir'i ilhak etmek isteyen Venizelos derhal kararı kabul edip askerlerinin bu amaç için hazır olduğunu bildirdi. Dipnot Llewellyn Smith, sayfa 78-79. 14 Mayıs'ta İtilaf birlikleri İzmir'in kalelerini işgal etti ve Türk valiye Yunan güçlerinin karaya çıkacağını haber verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 88. Yerel Rumlar kutlamaya hazırlanırken Türkler halka açık bir toplantı yapıp bölgenin ebediyen elden gitmesine karşı çıkmak için katma kararını yatsımaya yönelik Reddi İlhak Cemiyeti'ni kurdular. Toplantıyı düzenleyenler hapishanedeki Türk mahkumları serbest bıraktılar. Askeri depolara girdiler ve ele geçirdikleri silahları Müslümanlara dağıtmaya başladılar. Dipnot, Tekeli ve İlkin, Ege'deki sivil direnişten, sayfa 73. Yunan askerlerinin 15 Mayıs'ta gerçekleştirdiği çıkartma felaket ve önceden kestirilebileceği üzere kötü oldu. Yunan askerleri Osmanlı komutanı Ali Nadir Paşa'nın direniş göstermeme emri aldığı kışlaya yaklaşırken kalabalığın içinden bir Türk ateş ederek Yunan bayrağını taşıyan askeri öldürdü. Dipnot, o tarihte iç bölgelerde gizlenmekte olan yerel İttihat ve Terakki lideri Celal Bayar, görgü tanıklarına dayanarak Aziz adında bir milliyetçi Türk sivil tarafından ateş edildiğini yazıyor. Ben de yazdım. Sayfa 1796-1797. İlk kurşunun atılması onuru ayrıca Hasan Tahsin adlı bir Türk gazetecisine de verilmiştir. Tekeli ve İlkin sayfa 76. Hasan Tahsin sahte bir isimle çalışan eski bir teşkilat-ı mahsusa ajanıydı ve işgalin hemen öncesine direnişi başlatma çağrısı yapmıştı. Tekeli ve İlkin sayfa 72. Paniğe kapılan Yunan birlikleri hem kışlaya hem de hükümet konağına ateş açtılar. Türk yetkililer ve subaylar dövülüp hakarete uğratıldı. Türklerin malları talan edildi. Daha ilk gün aralarında iki askerin de bulunduğu 100 Yunanlı Rum'un ölümüne karşılık 300 ile 400 arasında Türk öldürüldü. Dipnot Llewellyn Smith, sayfa 90. Düzen bozukluğu iç kesimlere yayıldı. İhtilaf devletleri bir soruşturma kurulu gönderdi. Yunanlar sıkı yönetim ilan edip yerel Rum topluluğunu bir arada tutmak için Aristeidis Stergiadis adlı sert bir yüksek komiser atadılar. Ama Osmanlı yerel yöneticisini makamından almadılar. Ne var ki Hristiyan Rumlar ile Müslüman Türklerin birlikte sürdürdükleri yaşam biçimine onarılmaz bir darbe indirilmiş ve Türk milliyetçiliği duygusu ülkenin her yanına yayılıvermişti. Mustafa Kemal 1924'te ahmak düşman buraya gelmeseydi belki bütün memleket gaflette puyan kalırdı diyecekti. Dipnot ASD 2 sayfa 237. Eğer düşman aptallık ederek buraya gelmeseydi bütün ülke hiç dikkat etmeden uyumayı sürdürecekti. İzmir halkına yaptığı aynı konuşmada Mustafa Kemal 1905 yılında Suriye'ye giderken ilk kez buraya yaptığı kısa ziyareti anımsadı. O zaman bu güzel rıhtımı baştan başa bize has mı can olan yabancı bir ırkın mensuplarıyla nemlu görmüştüm. O zaman hükmetmiştim ki İzmir hakiki asil ve necip Türk İzmirlilerden gitmişti. Fakat ne yapayım ki o tarihte bu hakikati ifşaya imkan yoktu. Türklerin tanımıyla zengin Hristiyan mahalleleri olan gavur İzmir'i yok edecek etnik savaşı Mustafa Kemal'in önceden tahmin edip etmediği bilinmiyor. Ama patlak verdiği zaman savaşa hazır olduğu bilinen bir gerçektir. 15 Mayıs sabahı sadrazam veda etmek üzere makamına uğradığında Yunan birliklerinin İzmir'e çıktığı haberiyle vekillerin şaşkına döndüğünü gördü. İhtilaf devletlerinin kararı sadrazam Ferit Paşa'ya ancak bir akşam önce bildirilmişti ve padişah da karaya çıkanların gerçekten Yunanlar olup olmadığını öğrenmek için Mabeyn başkatibini Baba Ali'ye göndermişti. Başkatibin anılarına göre gergin anlarda Osmanlı yetkililerin hep yaptığı gibi sadrazam da umarsız bir sesle Fransızca konuşmaya başlamış ve "Situation un de plus critique, durum çok vahim" demişti. Yine de kenti Yunanlar yerine İtalyanların işgal edecekleri umudunu taşıyordu. Dipnot, Türk geldi, sayfa 207-210. Mustafa Kemal salona girdiği zaman nazırların toplantıyı yarıda kesip kendisine ne yapmaları gerektiğini sorduklarını söyleyecekti. "Celadet gösteriniz" diye yanıtlayınca içlerinden biri "Bunu burada nasıl yapabiliriz?" diye sormuştu. "Burada yapabildiğimiz kadarını yaptıktan sonra devam edebilmek için benim yanıma gelirsiniz" dediğini de ekleyecekti. Dipnot, Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne 22 Nisan 1921 tarihinde verilen demeç, ASD 3 sayfa 34. Bir kez daha bu konuşma gerçek gibi gelmiyor. Mustafa Kemal henüz kendini Anadolu'daki direniş hareketinin önderi olarak ileriye çıkaracak konumda değildi. Samsun'dan 20 Mayıs'ta sadrazama gönderdiği ilk telgrafta diplomatik bir dille sivil halkın ve ordunun İzmir'in işgaline öfkelendiğini ama damat Ferit Paşa hükümetinin ulusal çıkarları korumak için kararlı bir adım atacağına inandığını bildirmişti. Dipnot ATTB sayfa 23-24. Ertesi gün 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal Sultan'ın genel toplantısına son kez katıldı ve kurmaylarıyla birlikte kendisini Samsun'a götürecek olan Bandırma adlı eski püskü yolculuğa zor dayanacak gibi görünen gemiye bindi. Dipnot Akşin, Cilt 1, sayfa 287-288. Daha önceleri olduğu gibi dostu ve sırdaşı Doktor Rasim Ferit Talay'ı başkentte kişisel adamı olarak bırakmıştı. Rauf'un Orbay, İngilizlerin Bandırma vapurunu Karadeniz'de batırmayı planladıkları konusunda Mustafa Kemal'i uyardığı söylenir. Dipnot, Bayur, sayfa 304. İstanbul söylentilerle dolu olduğundan Mustafa Kemal de İngilizlerin üstlendiği görevi daha başlamadan bitireceğini düşünmüş olabilir. Gerçekten de Osmanlı Harbiye Nazırlığındaki İngiliz irtibat subayı John G. Bennett, Mustafa Kemal'le mahiyetinin yol izini imzalamadan önce tereddüt etti. Ama üstleri kendisine Mustafa Kemal'in sultanın güvenini kazanmış olduğunu söylediler. Dipnot, Bennett, sayfa 14. Gemi limandan ayrılmadan önce İtilaf devletlerinin denetim görevlileri kaçak malzeme olup olmadığını kontrol ettiler. Kontrol sırasında Mustafa Kemal'in, "Ahmaklar, biz kaçak eşya veya silah götürmüyoruz, azim ve iman götürüyoruz. Bunlar bir milletin istiklal aşkını ve mücadele azmini takdir edemezler. Bütün güvendikleri maddi kuvvettir" diye bağırdı anlatılır. Oldukça duygulandırıcı bir öykü. Dipnot, Bayur, sayfa 304. Mustafa Kemal İstanbul'dan Ali Fuat'la Kazım Karabekir'in eriştiklerinden ya da daha sonra sivil olarak Anadolu'ya geçecek olan Rauf'un Orbay elde edebileceğinden çok daha iyi bir göreve atanmış olarak ayrılıyordu. Yine de sonradan Anadolu'ya gönderilme nedeninin kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak olduğunu ve görevinin de esasına sürgünlük olarak tanımlanabileceğini iddia edecekti. Dipnot Nutuk sayfa 7. Buna inanmak oldukça zordur. Çünkü eğer Osmanlı yetkilileri kendisinden kurtulmak isteselerdi, İngilizlere onu sınır dışı etmelerini söylemeleri yeterli olurdu. Ne var ki 1927 nutukunda Osmanlı hükümetinin kendisinin gerçek amacını bilmediğini söylerken haklıydı. Hem padişah hem de damat Ferit'i kandırmıştı. Yine de Mustafa Kemal'in sürgüne gitmekten söz etmesi ilk planının başarısızlığı karşısında duyduğu üzüntüyü yansıtır. Başkentte güç sahibi olmaya, padişahı, bütün partilere mensup politikacıları, aydınları ve gazetecileri etkilemeye çalışmıştı. Ama İstanbul onu reddettiği için başarısız olmuştu. Şehirden ayrılmak içini burkuyordu. İstanbul kararların alındığı merkez olmanın yanı sıra uygar ve rahat bir yaşam demekti. Şişli'deki evinin önünden elektrikli tramvay geçiyor, tüm kulüpler, lokantalar, köşkler ve toplantılar yakınında yer alıyordu. İstanbul'un rahatlığı milliyetçilerin bir kısmının ateşini söndürmüştü. Mustafa Kemal de rahatı seviyordu ama inanılmaz hırsı ve kendi kaderini ülkesinin kaderiyle birleştirmesi Anadolu'nun zorlu yaşamını seçmesine neden olmuştu. Rahatı yeğleyip de ulusal çıkarları öne sürerek kendilerini haklı göstermeye çalışanlara yakınlık duymuyordu. Yola çıkmadan bir gece önce ziyaret ettiği İsmet İnönü, sonradan Mustafa Kemal'in İstanbul'da geçirdiği 6 ayı manevi açıdan yorucu bir mücadele olarak tanımlamıştı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 170. Ayrıca düşünmek için de zaman olmuştu. Gelecekte atacağı adımları ayrıntılı olarak planlama gereğini duymayacak kadar karar alma ve manevra yapma yeteneği yüksek bir insandı. Fakat gelecek konusundaki vizyonu son derece açıktı. 1918 Kasım'ında kendisiyle yapılan ilk röportajda, "En çok kuvvetli olmak demek ise manen, ilmen, fennen, ahlaken kuvvetli olmak demektir. Askeri kuvvet en sonda gelir. Bugünkü topluluklar içinde insan olarak yer alabilmek için elbette silah elde olmak yeterli değildir," demişti. Dipnot Tansel Cilt 1 sayfa 76. Mustafa Kemal'in aklında nihai amaç olarak uygar ülkeler arasında Türkiye'nin yerini güvenceye alma fikri her zaman vardı.
Ayrım sonu.